Ayrım 14 ama 143. gece olunca
kitap 4 demiş
ki Emir Kan Mekan bu hiç beklenmedik haberi işitince sadık yoldaşı sabaha dönmüş ve sakin bir sesle ona görüyor musun ey sabah her şey saptanan zamanda yerine ulaşıyor. Haydi kalk bakalım Bağdat'a gidiyoruz demiş. Bu sözleri duyunca Ulak yeni hükümdarının karşısında bulunduğunu anlamış ve hemen yere eğilerek sabah ve zenci kadının yaptığı gibi önünde toprağı öpmüş. Kan Mekan da zenci kadına sen de benimle birlikte Bağdat'a geleceksin. Orada benim için bu çöl öyküsünü tamamlarsın demiş. Sabah da öyleyse ey şahım bana izin ver de senin gelişini Vezir Dendan'a ve Bağdat halkına bildirmek için ben önden gideyim demiş. Kan Mekan da ona bu izni vermiş. Sonra getirdiği iyi haberden dolayı ulağı ödüllendirmesi için armağan olarak 3 yıl boyunca savaşıp ele geçirdiği tüm çadırları, tüm hayvanları ve tüm köleleri ona terk etmiş. Sonra Bedevi Sabah önde bir deveye tünemiş zenci kadın ardında olduğu halde atı Katul'un tırıs bir gidişiyle Bağdat'a doğru yol almış. Emir Kan Mekan, sadık yoldaşı Sabah'ın kendinden bir gün önce Bağdat'a ulaşmasını sağlayacak şekilde geride kalmaya dikkat ettiğinden Sabah kente ulaşınca verdiği haberler tüm Bağdat kentini birkaç saat içinde heyecana boğmuş. Kente oturanların hepsi ve tüm ordu, Vezir Dendan başta olmak üzere 3 komutan, Rüstem, Türkeş ve Behrimen ile birlikte, kentin kapılarından dışarı çıkarak sevdikleri ve artık görmekten umut kestikleri Kan Mekan'ın gelişini görmek üzere beklemeye koyulmuşlar. Ve Ömer Ünneman'ın neslinin refah ve utkusu için dileklerde bulunmuşlar. Emir Kan Mekan da atı Katul'un tırıs gidişiyle gelirken, görülür görülmez hükümdarları olarak onu alkış tutan binlerce kadın ve erkeğin sevinç ve yakarma çığlıkları tüm gökyüzüne yükselmiş. Vezir Dendan da yaşlı olmasına karşın çeviklikle yere atlamış ve birçok hükümdarın mirasçısı olan genç emiri karşılamak ve önünde sadakat yemini etmek üzere öne çıkmış. Sonra hep birlikte Bağdat'a gitmişler. Bu sırada hatırı sayılır bir kalabalığın çevrelediği devenin üzerinde zenci kadın sürekli öyküler anlatıyormuş. Kan Mekan'ın saraya ulaşınca yaptığı ilk iş, hükümdarlarının anısına en çok bağlı olan Büyük Vezir Dendan'ı, sonra da Rüstem, Türkeş ve Behrimen emirleri kucaklamak, ikinci işi de gidip sevinçten hıçkırıklara boğulmuş olan annesinin elini öpmek olmuş. Üçüncü iş olarak da annesine, anneciğim, söyle bana lütfen, benim sevgili yeğenim tarihin kudreti ne haldedir demiş. Annesi de ona, yavrum, sana bu konuda cevap verecek durumda değilim. Çünkü seni yitirelden beri, senin yokluğunun acısından başka bir şey düşünmedim diyerek yanıtlamış. Kan Mekan da, sana yalvarırım, anneciğim, ondan ve halam Nusret'ten haberler getir bana demiş. Bunun üzerine annesi çıkıp Nusret'in ve kızı Tarih'in kudretinin bulunmakta oldukları daireye gitmiş. Ve onlarla birlikte Kan Mekan'ın beklemekte olduğu salona gelmiş. Ve o anda büyük bir sevinç ortalığı kaplamış ve binlercesi arasında şunların da bulunduğu en güzel şiirler söylenmiş. Ey sevgilinin dudakları, üzerindeki incilenmiş gülüş, inciler üzerinde su gibi akan gülüş. Sevgililerin yanakları, tanımadığınız öpüşler mi kalmıştır ipeksi duyuşlarla okşayışlar mı? Sabahleyin dağınık saçların okşayışları, kıpırdayan bir dolu parmağın okşayışları. Ve sen, ateşten çıkmış çelik gibi parlak kılıç, durmak bilmez kılıç, gecenin kılıcı. Böylece mutlulukları Tanrı'nın lütfuyla son sınırına ulaşınca artık söylenecek bir şey kalmamış. Ve artık Ömer Ünneman'ın ardıllarının yaşadığı yerlerden uzaklaşan felaket tüm düşmanlarının başına üşüşmüş. Gerçekten Şahkan Mekan bir kez eşi olmuş bulunan tarihin kudretinin kollarında uzun mutluluk ayları geçirdikten sonra bir gün Büyük Vezir Dendan'ı tüm emirlerini, birlik komutanlarını ve devletin ileri gelenlerini bir araya getirmiş. Ve onlara babalarımızın kanının öcü henüz alınmadı ve artık bunun zamanı gelmiştir. İşittim ki Afridonios ölmüş, Kayseriye hükümdarı Nardo Hippios ölmüş ama yaşlı felaketler anası henüz yaşamakta. Ve savaşlarımızın dediklerine bakılırsa tüm Rum ülkelerini yöneten ve bu ülkelerin işlerini düzenleyen oymuş. Kayseriye'de yeni kral Rumzan adını taşıyan ve anası babası belirsiz biriymiş. Dolayısıyla ey siz hepiniz benim savaşçılarım, inançsızlara karşı savaşımız yarından tezi yok başlayacaktır. Ve barış ve dua üzerine olası peygamberimizin anısı üzerine yemin ederim ki bu felaket saçan yaşlı kadının yaşamına son vermedikçe ve savaş alanlarında ölmüş bunca şehidimizin öcünü almadıkça kentimiz Bağdat'a dönmeyeceğiz demiş. Orada bulunanların hepsi uygun görüş bildirmişler ve ertesi günden başlayarak ordu Kayseriye üzerine sefere çıkmış. Düşman kentinin duvarları dibine geldiklerinde ve bu inançsız kentte her şeyi ateşe ve kana boğmaya hazır bir durumda bulundukları sırada şahın çadırına doğru bir kral oğlundan başkası olmadığını düşündürtecek kadar güzel bir delikanlının ardında yüzü örtülü ve saygın tavırlı bir kadınla birlikte geldiğini görmüşler. Tam o sırada şahın çadırında vezir Dendan ve iman ehlinin ordusuyla birlikte gelmiş bulunan ve yolculuğun yorgunluğuna alışık olan Kanvekan'ın halası Nusret Sultan toplanmış bulunuyormuş. Genç adam ile kadın huzura çıkmak istemişler. Onlara hemen izin verilmiş. Ama henüz içeri girdikleri sırada Nusret bir feryat koparmış ve bayılmış. Kadın da büyük bir feryat koparmış ve o da bayılmış. Ve yeniden kendilerine geldiklerinde birbirlerinin kollarına atılarak öpüşmüşler. Zira bu kadın Ebrize Ece'nin eski kölesi Sadık Mercane'den başkası değilmiş. Sonra Mercane Şahkan mekana dönmüş ve ona "Ey Şah, görüyorum ki boynunda parlak ve yuvarlak değerli bir mücevher taşıyorsun. Nusret Sultan da benzeri bir mücevheri boynuna asmış. Biliyorsunuz ki Ebrize Ece de bunların üçüncüsüne sahipti. İşte bu üçüncü mücevher burada," demiş. Ve Sadık Mercane kendisiyle birlikte içeri giren genç adama dönerek onun boynunda asılı bulunan üçüncü mücevheri göstermiş. Sonra gözleri neşeden şimşek gibi parlayarak "Ey Şah ve sen Nusret Sultanım, bu genç adam benim bahtsız sultanım Ebrize Ece'nin oğludur ve doğduğundan beri onu ben yetiştirdim. Ve o kendisi beni dinleyen ey sizler, Kayseriye'nin şimdiki kralı Ömer Ünleman'ın oğlu Rumzan'dır. Dolayısıyla ey Nusret Sultan senin de kardeşindir ve ey Şahkan Mekan senin de amcandır," diye haykırmış. Mercane'nin bu sözlerini duyan Şahkan Mekan ve Nusret ayağa kalkmışlar ve neşeden gözyaşları dökerek genç kral Rumzan'ı kucaklamışlar. Vezir Dendan da aynı şekilde efendisi Tanrı'nın sonsuz rahmetine kavuşası Şah Ömer Ünleman'ın oğlunu kucaklamış. Sonra Şahkan Mekan Kayseriye kralı Rumzan'a "Söyle bana ey babamın kardeşi, sanki bir Hristiyan ülkesinin hükümdarısın ve Hristiyanlar arasında yaşıyorsun. Sen de Nasrani oldun mu?" diye sormuş. Ama Kral Rumzan elini uzatmış ve şehadet parmağını kaldırarak "La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah" diye haykırmış. Bunun üzerine Kanvekan'ın, Nusret'in, Vezir Dendan'ın sevinçleri sonsuz olmuş ve kendisini tanımış olanları bir araya getirdiğinden ötürü "Tanrı'ya şükürler olsun" diye haykırmışlar. Sonra Nusret, "Ama sen Tanrı'yı ve yalvacını tanımayan bunca inançsız arasında nasıl oldu da doğru yolu bulabildin?" diye sormuş. O da, "Bizim inancımızın sade ve hayran olunacak ilkelerini bana öğreten iyi yürekli Mercane'dir. Zira kendisi vaktiyle Bağdat'ta babamın sarayında kaldıkları sırada annem Ebrize ile birlikte Müslüman olmuştu. Böylece Mercane doğduğum sırada beni alarak yetiştiren ve her bakımdan annelik eden kişi olmaktan öte bahtı hükümdarların hükümdarı Tanrı'nın ellerinde bulunan gerçek bir Müslüman yapan kişi oldu," demiş. Bu sözleri işitince Nusret Mercane'yi oturmakta olduğu halı üzerine yanı başına oturtmuş ve bundan sonra onu bir hemşire saymış. Kan mekana gelince amcası Rumzan'a "Ey amcam, büyük oğlun hukukuna göre İslam İmparatorluğu'nun tacı senin hakkındır. Şu andan başlayarak ben kendimi senin sadık uyruğun saymaktayım," demiş. Ama Kayseriye kralı, ey yeğenim, Allah ne yaparsa güzel yapar. Tanrı'nın düzenlediği bir düzeni sarsabilecek bir öneriyi kabul etmeyi düşünmeye nasıl cesaret edebilirim, demiş. O sırada araya giren büyük vezir Dendan, ey şahlarım, en doğru fikir, ikiniz de şahlığınızı elde bulundurarak her birinizin bir gün sırayla hükmetmenizdir, demiş. Onlar da, senin fikrin harika, ey babamın saygın veziri, diye yanıt vermişler. Anlatısının burasında Şehrazat günün belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 144. gece olunca demiş ki, ve onlar da senin fikrin harika, ey babamızın saygın veziri, demişler. Ve bu konuda aralarında uyuşmuşlar. Ve bu mutlu olayı kutlamak için Kral Rumzan ayağa kalkıp kendi kentine girmiş ve kentin kapılarını İslam ordularına açtırmış. Sonra tellallar aracılığıyla bundan böyle İslam dininin halkın dini olacağını ama isteyen kimsenin yanlış da olsa kendi dinine bağlı kalmakta özgür olabileceğini duyurmuş. Bununla birlikte halktan hiç kimse inançsız kalmayı sürdürmek istememiş ve tek bir günde binlerce iman ehli inanç akdi yapmış. Bu yolda doğuda olduğu kadar batıda da tüm yaratılanlar arasında barış simgesi olmak için yalvacını göndermiş olan Yüce Tanrı'ya sonsuza dek şükürler olsun. Bu nedenle iki hükümdar her biri büyük sevinçler ve büyük şenliklerle kendi gününde hükümdarlığının gereklerini yerine getirerek bir süre Kayseriye'de kalmış. Ve işte bu süre içinde yaşlı felaketler anasından öç almayı da planlamışlar. Bu maksatla Kral Rumzan, Şah Kanvekan'ın da onayıyla işlerin yeni durumunu bilmeyen ve Kayseriye kralının anası Abriza'dan yana büyük babası olan toprağı bol olası Hardopios gibi Hristiyan olduğunu sanan felaketler anasına çabucak bir ulakla Konstantiniyye'ye yollamak üzere bir mektup hazırlamış. Bu mektup şöyle kaleme alınmış bulunuyormuş. Muzaffer ve saygın, müthiş ve korkunç, düşman kafaları üzerinde felaketin topuzu, Hristiyan kenti üzerinde gözetici göz, erdem ve bilgeliğin kokusu, büyük patriğin gerçek ve üstün dışkısının tütsüsüyle tütsülenmiş ve İstanbul iç reisanın dikili taşı, soylu bayan, şavahi ümmül devahi. Ey hepimizin anası! Yer ve göklere hükmeden Yüce Tanrı'nın bize ordularımızla Müslümanlar üzerinde zafer nasip ettiğini, tüm İslam ordularını kahrettiğimizi ve şahlarını Kayseriye'de tutsak tuttuğumuzu, aynı biçimde Ömer-ün Neman ile Konstantiniyye toprağı bol olası kralı, Afridonios'un kızı, kraliçe Sofya'dan olma, Nusret Sultanı ve Vezir Dendan'ı da tutsak aldığımızı bildiririz. Bundan dolayı bizlere katılarak zaferimizi birlikte kutlamak ve senin gözlerinin önünde Şah Kanvekan'ın, Vezir Dendan'ın ve tüm Müslüman komutanlarının başlarını vurmak üzere sizi aramızda görmek istiyoruz. Kayseriye'ye kalabalık bir maiyetiniz olmaksızın gelebilirsiniz. Zira bundan böyle tüm yollar Irak'tan Sudan'a, Musul ve Şam'dan Doğu ve Batı'daki ülkelerin sınırlarına kadar güvenlik içindedir. Gelirken birlikte Konstantiniyye'den Kraliçe Sofya'yı da getirmeyi savsaklamayın. Böylece ona sarayımızda onurla konuk etmekte bulunduğumuz kızını yeniden görme sevincini tattırmış oluruz. Meryem'in oğlu İsa tıpkı niteliği değişmeyen altın bir kutuda özenle saklanan saf bir koku gibi seni kollasın ve korusun. Sonra mektubu Rumzan adıyla imzalamış ve zarfına krallık mührünü vurarak kapatmış. Ve bunu hemencecik Konstantiniyye'ye gönderilen bir ulağa vermiş. Ve yaşlı felaketler anasının kurtuluşu olmayan ölüm anını beklerken, iki hükümdarın iyilik ve kötülükle ilgili eski hesapları neşeyle gözden geçirdikleri birkaç gün geçmiş. Gerçekte olup bitenler şunlarmış. Bir gün iki hükümdar, vezirdenden ve veziri baba bildiğinden huzurunda yüzünü örtmeyen tatlı Nusret oturmuş, uğursuz yaşlı kadının gelmesiyle onun nasıl bir bahtın beklediği üzerindeki ihtimalleri görüşürlerken, içeri bir mabeyinci girip dışarıda haydutların soyduğu yaşlı bir tacirin ve de zincire vurulmuş haydutların beklediğini bildirmiş. Ve ey hükümdarlarım, bu tacir sizlerden huzura kabul edilmesi için ricada bulunuyor. Elinde size verilecek iki mektubu da varmış demiş. İki hükümdar birden gelsin bakalım demişler. Bunun üzerine yüzü Tanrı'dan yana kutsanmışlığın izlerini taşıyan ve ağlayan yaşlı bir adam içeri girmiş. İki hükümdarın huzurunda yeri öperek, ey zamanın hükümdarları, uyum ve adalet içinde yönetilen gerçek inananların ülkesinde, kafirler nezdinde saygın bir kişinin Müslümanlarca soyulup kötü işlem görmesi mümkün müdür? Demiş. İki hükümdar da ona, ey saygın tacir, ne oldu sana anlat demişler. O da, ey efendilerim, üzerimde tüm İslam ülkelerinde bana her zaman saygınlık sağlayacak iki mektup var. Bunlar bana güvenle yolculuk edebilme ve mallarımdan vergi ve müruriye alınmaksızın her kente girme hakkı tanımaktadır. Bu mektuplardan biri, efendilerim, bu değerli erdemin dışında, yalnızlığımda bana teselli olmakta ve yolculuğumda bana yoldaşlık etmektedir. Çünkü hayranlık uyandıran dizelerle kaleme alınmıştır ve gerçekte o denli güzeldir ki bundan ayrılmaktansa canımı yitirsem yeğdir diye yanıt vermiş. Bunun üzerine iki hükümdar ona, ama ey tacir, sen ya bu mektubu bize göstermeli ya da içeriğini okumalısın demişler. Yaşlı tacir de titreyerek iki mektubu da hükümdarlara uzatmış. Bunlar da mektupları alıp Nusret'e vermişler ve ona, sen ki en karmaşık yazıları çözebilir ve şiirleri gerekli vurgulamaları yaparak okuyabilirsin. Lütfen çabucak bu zevki bize sağla demişler. Nusret tomarı açıp bu iki mektubu göz atar atmaz bir feryat kopararak rengi safran gibi sararmış. Bunu görünce yüzüne gül suları serpmişler, yeniden ayılınca hemen ayağa fırlamış, tacire doğru koşup gözleri yaşla dolarak onun elini öpmüş. Bunu gören oradaki herkes, hükümdarların ve Müslümanların geleneklerine tümden aykırı buldukları bu durum karşısında son kertede şaşırmışlar ve yaşlı tacir de sarsılıp sırt üstü yere düşmüş. Ama Nusret Sultan onu tutarak düşmesine engel olmuş ve ona, ey babacığım, sen beni tanımadın mı? O zamandan bu yana çok mu yaşlanmışım? Demiş. Bu sözleri duyunca yaşlı tacir düş gördüğünü sanmış ve sesini tanıdım. Ama ey hanımım, gözlerim çok yaşlandı, artık hiçbir şeyi seçemiyorum diye haykırmış. Sultan da ona, ey babacığım, sana dizeler halindeki mektubu yazıp veren benim. Ben Nusret Üz Zaman'ım demiş. Yaşlı tacir de bu kez tüm olarak bayılmış. Bunun üzerine Vezir Dendan, yaşlı tacirin yüzüne gül suyu serperken Nusret, kardeşi Rumzan'a ve yeğeni Kan Mekan'a dönerek onlara, kutsal kentin sokaklarında beni kaçıran o kaba bedevinin esiriyken beni kurtaran iyi yürekli tacir işte budur demiş. Tacir baygınlıktan ayılınca iki hükümdar ona duydukları saygıyla ayağa kalkıp onu kucaklamışlar. O da kendince Nusret Sultan'ın ve yaşlı vezir Dendan'ın ellerini öpmüş ve hepsi birden bu mutlu olayı karşılıklı kutlamışlar ve hepsini böylesine birleştiren Tanrı'ya şükretmişler. Tacir de ellerini havaya kaldırarak, İnsan yüreğini unutmaz kılan ve minnettarlığın hayranlık verici korkusuyla dolduran Yüce Tanrı'ya övgüler ve şükürler olsun diye haykırmış. Bundan sonra iki hükümdar, yaşlı taciri Kayseriye ve Bağdat'taki tüm hanların ve tüm çarşıların büyük şeyhi olarak atamış ve ona saraya gece gündüz özgürce girme hakkını bağışlamışlar. Sonra da ona, ama nasıl oldu da kervanınla gelirken saldırıya uğradın diye sormuşlar. O da, çölde oldu bu. Silahlı haydutlar, kötü nitelikli Araplar, silahtan yoksun tacirleri soyanlar ansızın bana saldırdı. Yüzden fazlaydılar. Ama başlarındaki reisleri 3 kişiydi. Biri korkunç bir zenci, diğeri dehşet saçan bir Kürt, üçüncüsü de akıl almaz kertede kuvvetli bir bedevi. Beni bir deveye bağlayıp artlarında sürüklediler. Ama Tanrı'nın yardımıyla düzenli savaşçı birlikler yollarına çıkıp bunlara saldırarak benimle birlikte tutsak ettiler diye yanıtlamış. Bu sözleri duyan hükümdarlar mabeyincilerden birine ilkin zenciyi içeri al demişler. Zenci de içeri gitmiş. Bu kişi yaşlı bir maymunun kıçından daha çirkin görünümlüymüş. Gözleri de bir kaplanınkinden daha kötü bakıyormuş. Vezir Dendan ona, senin adın ne? ve niçin haydutluk yapıyorsun diye sormuş. Ama daha zenci yanıt vermeye vakit bulamadan Evrize Ece'nin eski cariyesi hanımı Nusret'i çağırmak üzere içeri girmiş. Gözleri tesadüfen zencinin gözlerine takılmış ve birdenbire müthiş bir feryat kopararak bir dişi aslan gibi zencinin üzerine atlamış. Ve parmaklarını gözlerine daldırarak bir saldırı da çıkarmış. Ve benim zavallı Evrize'mi öldüren korkunç alayık bu işte diye haykırmış. Zencinin göz çukurlarından çıkarıp yere fırlattığı iki kanlı gözü çekirdek gibi sıçradıktan sonra adaletli yüce tanrıya şükürler olsun ki kendi ellerimle hanımımın öcünü aldım diye eklemiş. Bunun üzerine kral Rumzan tek bir işaret yapmış, yaklaşan cellat bir vuruşta zenciyi ikiye ayırmış. Sonra hadım ağaları ayaklarından sürükledikleri cesedi dışarıya götürüp köpeklere atmışlar. Bunu izleyerek hükümdarlar Kürt getirilsin demişler ve Kürt içeri girmiş. Bir limondan daha sarı ve bir değirmenci eşeğinden daha uyuz ve kuşkusuz bir yıl suya girmemiş bir manda kadar kıllıymış. Vezir Dendan ona "Senin adın ne ve neden haydutluk yapıyorsun?" diye sormuş. O da "Ben meslek olarak kutsal kentte deveciydim. Bir gün hasta genç bir adamı Şam'daki hastaneye taşımam için bana verdiler." Bu sözleri duyunca Şahkan Mekan ve Nusret de ve de Vezir Dendan sözünü sürdürmesine zaman bırakmadan "Bu Şah Davül Mekan'ı hamamın önündeki çöplüğe atan hain devecidir." diye haykırmışlar. Ve birdenbire Şahkan Mekan ayağa kalkıp "Kötülük kötülükle karşılanmalıdır. Hem de iki katıyla. Yoksa yasaları hiçe sayan namussuzların, kötü kişilerin, acımasızların sayısı artar. Kötülerden öç alınırken acımanın yeri yoktur. Çünkü acıma sadece hanım ağalarına, hastalara ve güçsüz kişilere gösterilmelidir." demiş. Ve Şahkan Mekan kendi elleriyle kılıcının bir vuruşuyla Kürt'ü eskiden bir deveci iken iki deveci haline getirmiş. Ama sonra da kölelere cesedi dinin gereklerine göre gömmelerini emretmiş. Bunun üzerine iki hükümdar Mabeyinci'ye "Şimdi de Bedevi'yi getir." demişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 14. ayrımın sonu, sayfa 136.